Ayrım 43.
Sayfa 321. Yaşam, acılar ve sıkıntılar ortamı. Schopenhauer'a göre yaşam, acılardan ve sıkıntılardan başka bir şey değildi. Acıları ve sıkıntıları yenmek için kendimizde her yoldan yaşama istemimizi yok etmemiz gerekirdi. Bu da Budacı'nın nirvanasına kavuşma çabasından başka bir şey değildi. Yaşamımızın amacı doğrudan doğruya acı değilse, yaşamımızın dünyada hiçbir varoluş nedeni yoktur diyebiliriz. Çünkü yaşama bağlı yoksunluktan doğan ve dünyayı dolduran sonsuz acının salt bir rastlantı olduğunu, aynı zamanda acı olmadığını benimsemek saçmadır. Her öznel mutsuzluk gerçekte bir ayrılık olarak görünür ama genel mutsuzluk kuraldır. Schopenhauer'a göre acının kaynağı istemin engellenmesidir. Burgaçlanmadan akan bir ırmak örneği, hiçbir engele rastlamadan, uzun uzun hayvan doğasında olduğu gibi insan doğasında da yaşam bilinçsizce ve ilgisizce akıp gider, istemimizin karşısına bir şey çıkmazsa. Dikkat uyandı mı istem engellenmiş demektir, o zaman bir şeyler olur. İstemimizin karşısına dikilen her şeyi, istemimizi aşıp geçen ya da istemimize direnen her şeyi, yani hoş olmayan ve acılı ne varsa sezeriz birdenbire, apaçık bir biçimde. Esenlik ve mutluluk öyleyse tam tamına olumsuzdur, yalnız acı olumludur. Acıyı yenmek olası mıdır? Avunma olası da olsa acıyı yenmek olası değildir. Her türlü acıda, her türlü sıkıntıda en etkin avunma gözümüzü bizden daha mutsuz olanlara çevirmektir. Bu çare herkesin elinin altındadır. Ancak bunun tam bir çare olduğunu söyleyemeyiz. Acıyı yok etmeye kalkmak, gerçekte onu başka biçimlere sokmaktır, başka görünümler altında yaşatmaktır. Acıyı yok etmeye kalktığımızda acı duruma göre binbir biçime girer. Cinsel içgüdü olur, tutkulu aşk olur, kıskançlık, arzu, kin, hırs, korku, cimrilik, hastalık olur. İnsanın yaşamı acıyla sıkıntı arasında bir sarkaç gibi salınır. İnsan görünüşte güçlü bir varlıktır. İnsan tüm varlıkların en yoksunudur. Gerçekte. Dünyada kendine bırakılmıştır. Yoksunluğunun dışında hiçbir şeyin kesinliğine ulaşamamıştır. Yaşam kayalıklarla ve burgaçlarla dolu bir denizdir. Yaşamda her zaman acı vardır ve benzer kötü duygular vardır. Acıyı duyarız ama acının yokluğunu duymayız. Kaygıyı duyarız ama kaygının yokluğunu duymayız. Korkuyu duyarız ama güvenceyi duymayız. İyilikler duyulmaz, ancak kötülükler duyulur. Yaşamın üç büyük iyiliği sağlık, gençlik ve özgürlük, kendilerine uzun uzun sahip olduğumuzda hiçbir biçimde bilincinde olmadığımız şeylerdir. Ancak onları elden kaçırdığımızda değerlendiririz. Her kişinin yaşamı uzaktan trajik, yakından komiktir. İnsanlar kurulu saatlere benzerler, neden yürüdüklerini bilmeden yürürler. Yaşam bir düşten başka bir şey değildir. Dünya cehennemi, Dante'nin cehennemini geride bırakır. Dünya cehenneminde herkes komşusunun şeytanıdır. Kısacası dünyamız, Leibniz'in sandığı gibi olası dünyaların en güzeli değildir. Bana, gözlerini aç, bakışlarını güneşin aydınlattığı dünyanın güzelliklerinde gezdir, dağlarına, vadilerine, çavlanlarına, bitkilerine, hayvanlarına hayran olacaksın diyorlar. Dünya büyülü bir lamba değil mi diyorlar. Elbet görünüm eşsiz bir güzellikti, ancak orada üstüne düşen rolü oynamak başka bir şey. Acılı tarihiyle yaşam bir yalandır. Bu kökel acı tarihin oluşumunu da belirlemiştir. İnsanın tüm geçmişi acılarla örülmüştür. Şöyle der filozof: tarih bize halkların yaşamında yalnız savaşların ve ayaklanmaların olduğunu gösteriyor. Barış yılları ancak kısa durakları, aralıkları, rastlantısal duruşları andırıyor. İnsan yaşamı sürekli bir kavgadır. Yalnız soyut kötülüklere, yoksulluğa ya da sıkıntıya karşı değil, aynı zamanda başka insanlara karşı kavgadır. Her yerde bir düşman bulunur. Yaşam ateşkesi olmayan bir savaştır. İnsan elinde silahıyla ölür. Bireyin yaşamı da insanlığın yaşamı gibi erkenden acılara bulanır. İnsanoğlu istemini kullanır duruma gelir gelmez, acılarla yüz yüze gelir, acılarla tanışır. İlk gençliğimizde önümüze açılacak olan yazgının karşısına konulmuşuzdur. Tiyatro perdesinin önündeki çocuklar gibi sahnede olup bitenleri sevinçle beklemekteyizdir. Önceden beceremeyeceğimiz bir mutluluktur bu. Gerçekten neler olup biteceğini bilen birinin gözünde çocuklar ölüme değil de yaşama mahkum edilmiş olan, gene de kendileriyle ilgili yargının içeriğini bilmeyen masum suçlulardır. Her biri kendisi için daha ileri bir yaşı arzular, daha doğrusu şöyle denilecek durumu arzular. Bugün kötü, her gün daha kötü olacak, en kötüsü gelene kadar. Yaşam bir yalandır, şimdisi geçmişinden ve geleceğinden daha karanlık bir yalandır. Yaşamı küçük şeylerde de, büyük şeylerde de sürekli bir yalan olarak almalıyız. Mutluluk her zaman gelecekte ya da geçmiştedir. Şimdi rüzgarın güneşli ova üzerinde gezdirdiği küçük kara bir buluttur. Önünde arkasında her şey aydınlıkken o her zaman bir gölge yayar. Bu yalan dünya dural bir dünyadır, daha doğrusu bir değişmezlikler dünyasıdır. Tek istemin yaratıları ya da yaratıkları uzamda bir çokluk ya da çeşitlilik oluşturur. Bu çeşitlilik gelişi güzel bir çeşitlilik değildir. Bireyler çeşitli varlık derecelerine bağlanırlar. Bu derecelenme taştan insana kadar uzanan bir derecelenmedir. Her bir dereceyi belirleyen tipler Platon'un idealar dünyasında olduğu gibi değişmeden kalırlar. Acıdan bizi az çok sanat ve ahlak koruyacaktır. Bu iki alanda şeylerin özü dışlaşır. Felsefe de bu iki alana yönelir. Sanatlar bizi idealara, yüksek değerlere ulaştırırlar. Sanatlarda idealar gibi bir sıra düzenine göre dizilirler. Altta mimarlık, onun üstünde plastik sanatlar, onun da üstünde şiir ve müzik vardır. Sanat geçici bir dindiricidir, bizi istemden kurtarmakla acıdan uzaklaştırır. Ahlakta üç ayrı derece vardır. Birinci sıradaki bencillik sınırsızdır. İnsanlar onu gizlemek için kibarlığı, engellemek için de devleti kurmuşlardır. Ahlakın ikinci derecesi acıma temel duygudur. Tüm insanların özdeş olduğu fikrinden doğar. Çilecilik üçüncü derecedir. İstemden vazgeçmeyle mutlak temizlikle belirgindir. Sürekli dinginliği sağlar. E. Hartmann, mutlak hiççilik. Schopenhauer'un kötümserlik felsefesini ondan yarım yüzyıl sonra dünyaya gelmiş olan E. Hartmann, 1842-1906 geliştirdi. Onun görüşlerine ruhsal derinliği ya da bilinçaltını ekledi. Bu yoldan mutlak hiççiliğe yöneldi. Ona göre insanlık gelişiminin doruk noktası, her şeyin bittiği, insanlığın son bulduğu nokta olacaktı. Hartmann, insanlığın bir gün çok güçlü bir duruma geleceğine, bu güçlülüğe de bilimle ulaşacağına inanıyordu. Ancak bu büyük güçlülük dünyayı ya da insanlığı yok edecek bir güçlülük olacaktı. Hartmann, insanlığın bir intiharla son bulacağını düşünmekteydi. Onun felsefesi bir tür kötümser seçmecilikti. Onda kötümser Schopenhauer'dan olduğu kadar Hegel'den, Schelling'den hatta Leibniz'den çok şey vardı. Hayvanlar dünyasını gözlemleyen E. Hartmann, hayvanların organik işlevlerini ve içgüdülerini heyecanla izliyor. Bu noktada bizim zekamızı çok aşan bir güçlülüğün varlığını belirliyordu. Ancak bu yaşamsal güçlülük bilinçten yoksundu. Bu da filozofa istemle yüklü bir zekanın bilinç dışının varlığını duyuruyordu. Hayvanlar ve bitkiler dünyasını belki cansız dünyayı da saran bu bilinç dışı bizim bilincimizden hiç de aşağı düzeyde değildi. Demek ki bizde bilinçli ruhsallığın yanında bilinç dışı bir ruhsallık da vardı. Bu genel ilke Hartmann'da Tanrı'nın bir başka anlatımı gibiydi, Schopenhauer'un kör isteminde andırıyordu. Toplumcu düşüncenin gelişimi, yeni yaşam koşulları ve yeni düşünceler. Avrupa'da toplumcu düşüncenin gelişimi sanayi devrimi koşullarıyla gelen toplumsal iktisadi dönüşümlere bağlı oldu. Giderek daha karmaşıklaşan bir dünyada insanın toplu sorunları bireysel sorunlarından öne çıkmaya başladı. Rekabet, hızlı üretim, düşük ücret, iş saatlerinin çokluğu insanları toplum üzerine, toplumun geleceği üzerine düşünmeye itti. Böylece toplumcu düşünce 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında büyük bir atılıma girdi. Adam Smith'le ve ardıllarıyla başlayan kuramcı devinim giderek uygulama alanına indi. Toplumsallık insan türünün bir özelliğiydi. Aristoteles insanı toplumsal hayvan diye tanımlamıştı. Ancak modern toplumsal kavrayışın kökenlerini özellikle Jean-Jacques Rousseau'nun yapıtlarında ve 17. yüzyıldan bu yana kurulup gelişen olumcu düşüncenin öngörülerinde aramak yanlış olmaz. Ancak bu düşünce her şeyden önce, az önce de belirlediğimiz gibi çağın gereklerinden ya da yaşam koşullarından doğmuştur. Toplumcu düşünce en geniş ve en köklü anlatımını Saint-Simon, Fourier, Feuerbach, Proudhon gibi öncülerden çok Marx ve Engels'te buldu. Öncüler elbette her zaman her yerde olduğu gibi hazırlayıcı oldular. Ancak onların görüşleri toplumsal gelişimlerin gereklerini karşılayabilecek yatkınlıkta ve yetkinlikte değildi. Sorunlara hem parçalı bakıyorlar hem gerçekleri düşlere bağlayan kısacık yolu çok uzun görüyorlardı. Yeni gelişen toplumcu düşünce yetkin bir yaşam düzeni için toplumsal ve iktisadi ilişkilerin geniş kitleler yararına, çalışan ve üreten kitleler yararına düzenlenmesini öngörüyordu. İş koşullarının değiştirilmesi başlıca amaç olarak ortaya çıktı. Ancak toplumcu düşünce bu düzenleyicilikle sınırlı kalmıyor, yeni bir dönemin, yeni bir insanın gelişini bildiriyordu. Buna göre son derece eşitlikçi bir bakış açısı getiriyordu. Maddi olanakların çalışanlar arasında eşit biçimde paylaştırılması, yeni yaşam düzeni için bu düzenle gelecek mutluluk için zorunlu görülüyordu. 18. yüzyılda Rousseau eşitliği sonuna kadar savunmuştu. Bu eşitlikçi görüş giderek özel mülkiyeti adaletsizliklerin tek kaynağı olarak gören bakışlara açıldı. Böylece sermayeci düzeni köktenci bir anlayışla tartışan bakış açıları ortaya çıktı. İnsan toplumunun daha büyük bir eşitlikçi adalet anlayışına ve daha büyük bir mutluluğa doğru ilerlediğini öne süren öğretiler ortaya konuldu. Saint-Simon'un bütüncü ve barışçı yönelimi. Toplumcu düşüncenin en başına Saint-Simon'u koymak doğru olur. Saint-Simon 1802-1825 arasında yayımladığı yapıtlarında toplumsal barışın ve ilerlemenin koşullarını araştırdı. Bu yapıtlarıyla gününde büyük ilgi uyandırdı. O yalnızca görüşleriyle değil, yaşamıyla da dikkatleri üzerinde topladı. Neredeyse bir efsane kişisi oldu. Charlemagne'in Karl I soyundan geldiğini, öngörülü bir kişi olduğunu söylüyordu. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na katılmış, Fransa'ya döndükten az sonra iflas etmiş, ünvanlarını bırakmış, yeniden servete kavuşmuş, terör döneminde 1793-1794 tutuklanmış, yeniden iflas etmişti. Sonunda eski uşaklarından birinin yanına sığındı ve ölünceye kadar sefalet içinde yaşadı. Felsefesinin bilgi açısından iki temel konusu vardı. Bilimlerin birliği ve bilimlerin sanıdan kurtulup olumlu duruma geçmesi. Birinci konu, Descartes'e kadar uzanan eski bir eğilime uyuyordu. Doğa bilimlerinin ve insan bilimlerinin bir bütünde toplanması. İkinci konu, bilimlerde din bilimsel ya da metafizik görüşlerden olumlu görüşlere geçilmesiydi. Saint-Simon, bilgiyi bütünleştirme yolunda kendince denemelere girdi. Newton'un çekim yasasını ahlaki olgulara bağlamaya çalıştı. Ona göre bilimler henüz olumlu duruma gelmemişti. Özellikle insan bilimleri bu yolda çok geriydi. Gerçekte onun belirlediği bu iki konu birbirine uyar konular değillerdi. Birinci konu bilimleri bir bütünde toplamak isterken, ikincisi doğa bilimlerini ve insan bilimlerini ayırıyordu. Saint-Simon 1813'ten sonra bilimlerin birliği fikrinden uzaklaşmaya başladı. Her kişi yeteneğine göre elde etmelidir. Saint-Simon yeni bir din özlemiyle ortaya çıktı, bir kurtarıcı olarak göründü. İsa'nın birbirinizi sevin önerisine parmak basıyor, Katoliklerin de Protestanların da evrensel iyilik duygusundan uzaklaştıklarını bildiriyordu. Yeni bir Hristiyanlık düşünüyordu. Düşlediği yeni Hristiyanlık eskisinden çok ayrı değildi. O dinin ilkelerinden çok kiliseye karşıydı. Kilisenin var olan yapısına, o günkü koşullarına karşıydı. Kilise insanların toplumsal gereksinimlerini karşıladığı ölçüde ya da sürece kalıcı olurdu. Bunu yapmazsa yok olur giderdi. Yoksulların dertlerine çare olmadığı zaman anlamını ve varlığını yitirirdi. Saint-Simon'a göre Katoliklik de Protestanlık da toplumsal yükümlülüklerini çoktan unutmuşlardı. Özellikle Engizisyon, Hristiyan inancına taban tabana karşıt bir kurumdu. Saint-Simon, Hristiyanlığın uygulamaları karşısındaki eleştirici tutumunu devrim karşısında da sürdürdü. Devrimin iyilikler getirdiğine inanmıyor. 18. yüzyıl yalnızca yıktı, onun yaptıklarını sürdürmeyeceğiz diyordu. Devrimin başından beri süren kavga henüz gerçek öz yapısını kazanmış değil. Kralların ve halkların duyduğu tüm kaygıların başlıca nedeni budur. Saint-Simon yeni bir toplum düzeni düşünüyordu. Bu düzen elbet sanayinin gereklerine uygun olacaktı. Ancak o, işçilerin örgütlenmesinden çok devlet yöneticilerinin ve insansever öncülerin katkılarını önemsiyordu. Saint-Simon'un toplum açısından temel görüşü şuydu. Her kişi kendi yeteneğine göre elde etmelidir ve her yeteneğe çabasına göre vermek gerekir. Zenginliklerin kalıcısı olarak aileyi değil de devleti belirleyen Saint-Simon, devletin üretim araçlarını yeteneğe ve gereksinime göre paylaştırmasını öngörüyordu. O toplumun düzenlenmesi konusunu eğitim alanına kadar götürdü, çocuğun maddi etkinliğini sanayiye, düşünce yetisini bilime, duygularını sanata yöneltecek biçimde yetiştirilmesini istedi. Evrensel barışın sağlanması. Saint-Simon, Avrupa'nın tek bir siyasal yapı oluşturacak biçimde bütünleşmesiyle evrensel barışın sağlanabileceğini bildiriyordu. Ona göre sanayi çıkarlarının ortak oluşu barışı yaratacak en güçlü etkendi. Kant gibi o da sürekli barış umudunu Birleşmiş Uluslar fikrine bağlamıştı. Avrupa ancak içerdiği tüm toplumlar, tüm ulusal hükümetlerin üstünde yer alan ve onların anlaşmazlıklarını yargılama gücüne sahip olan genel bir parlamentonun üstünlüğünü tanırsa kurulabilecek en iyi düzene sahip olacaktır. Ona göre etkin sanayi düzeninde bu tasar rahatça gerçekleştirilebilirdi. Bu yüzden o tasarladığı Birleşmiş Avrupa'da elçilerin yerine sanayicileri koyuyordu. Ayrıca sanayiciler siyasal yaşamdaki sıra düzeninde toplumsal etkinliklerinin ağırlığınca yer almalıydılar. Saint-Simon giderek sanayi ile bilimi bir saymaya, tek bir bütünün iki ayrı parçası gibi görmeye yöneldi. Sanayi de bilim de toplumun yararınaydı. Zenginlik bir ilerleme etkeniydi. Yoksulluk çok zaman savaşlara neden oluyordu. Yoksul toplumlar komşularının zenginliklerine göz dikebiliyorlardı. Uluslar da bireyler gibi iki biçimde yaşayabilirler. Çalarak ya da üreterek. Birleşmiş Avrupa yeni düzene geçişin önemli bir aşaması olacaktı. Saint-Simon eski düzenle yeni düzen arasındaki bu geçiş döneminde gelecek güzel günleri müjdeliyordu. İnsan türünün altın çağı arkamızda değil önümüzdedir, toplumsal düzenin yetkinleşmesindedir. Saint-Simon'un görüşlerini Leon Halévy, Olinde Rodriguez, Transon, Bailly, Le Chevalier, Pierre Leroux, Garnier, Bazar, Enfantin, Blancure, Duvergier, Carnot gibi çömezleri yaşattı. Ancak bu görüşlerin en ateşli sürdürücüsü Enfantin 1796-1864 oldu. Enfantin 90 kadar çömezle birlikte ustasının görüşlerini savundu. Saint-Simonculuk kısa zamanda 40 bin kişilik bir inanç topluluğu durumuna geldi. Enfantin bu inancı Mısır'da, Cezayir'de yaymaya çalıştı. Saint-Simonculuk bu oluşumlar içinde bir öğreti olma özelliğini yavaş yavaş yitirerek bir eylem kuramı durumuna geldi. Bir kardeşlik dinine dönüştü. Saint-Simoncular arkadan düğmeli yelekler giymeye başladılar. Bu yelekler ancak bir kardeşin yardımıyla giyilip çıkarılabiliyordu. Evlilikle ve ölümle ilgili bir takım dinsel davranış kuralları uydurdular. Saint-Simon derin düşünen bir kişi değildi. Ardılları onun kadar da olamadılar. Daha çok gazete ve dergi yazılarıyla seslerini duyurmayı benimsediler. Yavanlığa düştüler. Ancak Saint-Simonculuk özünü çalışanlardan yana olma ve insanın insanı sömürmesine karşı çıkma eğilimini, mülkiyetin toplum yararına kullanılması fikrini sürdürdü. Fourier'in düşü, falansterler. Bir başka toplumcu, Fourier, sömürgelerle ilgili bir alışverişte servetini yitirince düşünürlükte karar kıldı ve uygarlığın kötülüklerinden yakınan fikirler ileri sürdü. 1808'den sonra ortaya koyduğu görüşlerle yürürlükteki iktisadi yaşam düzeninin yerini alacak bir düzen tasarlıyor, bu yeni düzende insanlığın mutluluğa kavuşacağına inanıyordu. Ona göre yürürlükteki iktisadi yaşam düzeni insanlık dışıydı. Yoksullukla zenginlik arasında akıl almaz uçurumlar vardı. Cennetlik, vahşilik, barbarlık ve uygarlık dönemlerinden geçmiş olan insanlık, mutlak uyuma er geç ulaşacak, dünyada tam tamına güvenli bir yaşam düzeni kurulacaktır. Buna göre çekici bir iş düzeni kurmak, çalışmayı yük olmaktan çıkarmak gerekir. İnsanlar istemeye istemeye çalıştıkları için işlerini alabildiğine savsaklarlar, böylece üretim düşer ve gelir dağılımı dengesi bozulur. Bu yolda tutkulara ağırlık verilmeli, toplumsal düzen tutkular üzerine kurulmalıdır. Ahlakçıların mahkum ettiği tutku gerçekte insanlığın en büyük gücüdür. Fourier duyguları, duyuları, durumları, tutkuları birbirine karıştırarak 12 çeşit tutku. Tad alma, dokunma, işitme, koku alma, görme, dostluk, hırs, aşk, aile, entrika, değişiklik, toplaşma ve 810 çeşit kişilik yapısı belirler. Fourier'e göre gelecek toplumun toplumsal birimi olan falansterler, adaletli yaşam düzenini sağlamaya yeterli olacaktır. Fourier falansterleri ortak yaşam düzeninin geçerli olduğu köyler olarak düşünmüştür. Yaklaşık 400 hektar toprak üzerine kurulacak olan falansterlerde insanlar yatma ve yeme gereksinimini otelde karşılayacaklardır. Falanj, yani bir falansteri oluşturan 810'u kadın, 810'u erkek büyükçe bir topluluk, ayrı işlevleri olan kişilerden kurulmuş olsa da uyumlu bir bütün ortaya koyacaktır. Fourier'in iktisadi ve toplumsal görüşlerini yaşama indirmek dileğiyle bazı çömezleri Comte-sur-Vesle'de bir falanster kurma denemesine girişmişlerdi. Bir Hegel eleştiricisi Feuerbach. Toplumcu düşüncenin Alman temsilcisi Feuerbach, Berlin'de Hegel'in öğrencisi oldu, modern felsefe üzerinde tarihsel araştırmalara girişti, tanrı tanımaz bir insancılık anlayışı geliştirdi. O bir Hegel izleyicisiydi, bir Hegel eleştiricisi oldu. 1839'da Kritik der Hegelschen Philosophie, Hegel felsefesinin eleştirisi yayımladı. Feuerbach bu eleştirisinde Doğu düşüncesiyle Batı düşüncesini birbirinden ayırıyor, Doğu düşüncesinin birlik adına ayrılıkları gözden kaçırdığını, Batı düşüncesinin ayrılıklar adına birliği unuttuğunu söylüyordu. Ona göre Schelling, Doğu düşüncesinin bir yansıtıcısıydı, Hegel de yansıyan da Batı düşüncesiydi. Buna göre Hegel felsefesinin belirleyici özelliği bütünden uzak kalması, ayrılıklarda, ayrıntılarda oyalanmasıydı. Hegel'in ortaya koyduğu, ona göre dinlerin, felsefelerin, çağların, halkların en belirgin ayrılıklarıydı. Bütün bu ayrılıklar hep yükselen bir ilerleyişle açıklanıyordu. Ortak olan, eşit olan, özdeş olan Hegel'de tümüyle geri plana itilmişti. Onun dizgesi ancak ve ancak bağımlılıkları ve ardışıklıkları bilir, bağlaşımla ve birlikte oluşla ilgili hiçbir şey bilmez. Hegel'in yöntemi doğaya öykünmektedir. Feuerbach'a göre Hegel, yöntemi doğanın akışını izlemekte sınırlanmaktadır. Daha doğrusu doğaya öykünmektedir. Doğa her zaman zamanın mutlak yönetici eğilimine uzamın özgürlükçülüğünü katar. Çiçeğin yaprağı dışladığı doğrudur ama çiçekler yapraksız bir dalda parıldasalardı bitki yetkinliğe mi ulaşmış olacaktı? Feuerbach'a göre Hegel felsefesi, Hegel'in deyişiyle felsefe fikrinin mutlak gerçekliğidir. Yani Hegel kendini mutlak bir yetkinlikte görmektedir. Ancak türün mutlak bir biçimde tek bir bireyde, sanatın tek bir sanatçıda, felsefenin tek bir filozofta gerçekleşmesi olası mıdır diye sorduğumuzda bize ancak şöyle bir yanıt uygun düşer. Mesih ise neden olmasın? Feuerbach'a göre Hegel felsefesi tam anlamında bir dizgedir. Hegel felsefesi gerçekten gelmiş geçmiş dizgelerin en yetkinidir. Ancak yetkin bir dizge oluşturmak başka şeydir. Gerçek anlamda felsefe oluşmak başka şeydir. Gerçekten dizgeci düşünce kendinde düşünce değildir, köklü düşünce değildir. Ancak ve ancak kendini ortaya koyan düşüncedir. Her ne olursa olsun Hegel felsefesi büyük bir dizgedir. Hegel felsefesi kurgusal tipli dizgeci felsefenin doruğudur. Feuerbach'a göre Hegel felsefesi usçu gizemciliktir ya da ussal gizemciliktir. Bu yüzden kendi türünde tektir, hem itici hem çekicidir. Schelling'in açıklamış olduğu öznel ve nesnel birliği Hegel felsefesinin de temelinde yer alır. Ancak bu birlik son derece biçimsel bir anlayışla ortaya konulmuştur. Hegel felsefesi yetersiz dizgelerin bir bileşimidir. Feuerbach'a göre felsefede bir reform gereksinimi vardır. Kendinden önceki felsefelerle aynı tarihsel temel üzerinde kendini gösteren yeni bir felsefe başkadır. İnsanlık tarihinin kökten yeni bir çağında ortaya çıkan bir felsefe daha başkadır. Felsefi gereksinimin çocuğundan başka bir şey olmayan bir felsefe başkadır. Örneğin Fichte felsefesi, Kant felsefesine göre böyledir.